Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah kadın cinayetleri politiktir diye konuştuk ve herkesi böyle söylemeye davet ettim. Bazı izleyiciler mesaj attılar, yayın arasında da geldi, sosyal medyadan da paylaşmışlar, görmüşsünüzdür muhtemelen. Yayın bir anda bitti, arıza mı var diye. Hayır, yayın bitmedi, söz bitti. O saatten sonra söylenecek ne olabilir ki? Yani söylenmesi gerekeni söylediğimizi düşünüyorum ben. Bundan sonrası içinde bir şey olacağını zannetmiyorum. Bakalım adaletin tavrını göreceğiz ama tekil olarak bu konuda verdiği kararı değil, bundan sonraki davranışını. Çünkü yayın arasında gelen mesajlar benzer örnekleri yaşayan pek çok kadının da aynı dertten muzdarip olduğunu gösterdi. O zaman yani bu olayda, İstanbul Ataşehir'de yaşanan olayda karar verse ne olacak, vermese ne olacak? 11 yıl önceki Ayşe Paşalı örneği elimizde durduğu sürece ve hala üzerine çıkamadığımıza göre o olayın, bu saatten sonrası için böyle bir şey demek doğru olmayacaktır. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Ben de paylaştım, siz de yaparsanız sosyal medyadan sevinirim. Şimdi bugün birkaç tane konu, arada kalan konular, onları da konuşacağız. Gazeteler bölümüne ekleyeceğiz. Öncelikle bir teşekkür Gazete Pencere'de bugün eklerinde sevgili Bülent Çelik benden de bahsetmiş, Ertuğrul Özkök olayından başlayarak. Bu önemli. Neden? Ertuğrul Özkök olayını biz konuşmadık. Yayın arasında, daha doğrusu yayına ara verdiğimiz, bir günlük yayın yapmadığımız dönemde. İşin bir boyutu bu. İki, yani bunun üzerinde söylenebilecek çok şey yok. Gerçekten yok. Çünkü biz kendisi muktedirken, Hürriyet gibi bir dönem basının amiral gemisi, bugün amiral gemisinin filikasının tıpası olamayacak bir hali yönetirken, orada var olurken, yaptıklarının ne kadar kötü, ne kadar saçma, gazetecilik açısından ne kadar utanç verici olduğunu defalarca anlattık. Sadece şu kadarını söyleyeyim size. Bugün ardından yazılan yazılardan bir tanesi Cem Küçük'ün yazdığı yazı, utanç verici bir yazı. Cem Küçük gibi biri tarafından hakarete uğramak, bu kadar ezilmek, vallahi bence yeterli cezadır insanlıktan anlayana. Kendisine WhatsApp'tan mesaj attığını, ayrıldınız mı dediğini, evet diye yanıtladığını, kesin mi dediğini ve yine evet cevabının geldiğini, işte bir ay kadar evde kitap çalışması yapacağını falan filan anlatmış. Ama bugün Bülent Çelik şöyle bir şeyden bahsediyor. Çok onur duydum, çok teşekkür ediyorum. Her sabah çizgileriyle Gazete Pencere'de hayatımızı aydınlatan bir insanın satırlarında yer alabilmek gerçekten onur veriyor. Medyada yöneticiyken yaşanan her şeye sessiz kalan bir insana gazeteci diyeceksek, o zaman Ünsal'a ne diyeceğiz diye sormuş. Sağ olsun, bunu düşünmesi, dillendirmesi bile yeterli benim için. Çok büyük onur. Teşekkür ediyorum. Ama Ertuğrul Özkök tam da Cem Küçük'ün yazısında çok utanç verici bir şekilde yazdığı gibi herkes yaptıklarıyla hatırlanacak. Yani bu benim çok samimi kanaatim ve çok samimi inancımdır. 6 yıldır dillendiriyorum. Bu ülkenin medya tarihi onurlu ve dürüst bir şekilde yazılacak. Ve herkes yaptığıyla yapamadığıyla yer alacak orada zaten. Hepimiz için aynı şey geçerli. Ertuğrul Özkök'ün yerinde olmak, yani her iktidarla iyi geçinebilmek için, sureti haktan görünebilmek için yapılan saçmalıkların bini bir para, yazılan yazıların bini bir para. Bugün Cem Küçük'ün yazısında çok acayip bir ayrıntı var. Yani benim çok midem bulandı. Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'da açılan sergisi ve ardından o halay görüntüleri hatırlayacaksınız. Onlarla ilgili olarak ayrılık kararının, kovulma kararının verildiğini söylüyor. Ya bu işin saçma boyutu ama Türkiye zaten saçmalıklar ülkesi haline geldi. Hakikaten. Ya Başak Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası veriliyor. Gerekçe usulsüz rapor almak, sağlık raporu. Ya insanın özel hayatının açıklanmasını gerektiriyor. Bu oysa herkes çok iyi biliyor ki. Mesela çürük çetesi vardı bu ülkede, hatırlayan var mı? Bir grup askeri hekimin de katıldığı, içinde olduğu, onların da ortaya çıktığı bir çürük çetesi vardı. Bu insanlar askerlik yapmak istemeyenlere para karşılığı, hem de bayağı baba para karşılığı çürük raporu veriyorlardı. Yani ikisini getirip aynı yere sokmaya çalışıyorlar şu anda. Bu cezanın neden verildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani Selahattin Demirtaş'a yeterince vuramadık, eşi üzerinden de vuralım şimdi. Şimdi insanlar Türkiye'de adaleti yargılar değerlendirirken kendi görüşlerine, kendi meşreplerine göre değerlendirmezlerse buna ses çıkartmaları lazım. Ha, çıkartacaklar mı? Hiç, yani bu konuda yalan söylemeye gerek yok kardeşim. Hiç yok hem de öyle bir şey. Hiç sesini çıkartmayacak herkes. Özellikle hani sıkıştığında Türkiye layıktır, layık kalacak diye bağıran arkadaşlar, onlar böyle Başak Demirtaş'a yapılana sessiz kalacaklar. Ama ondan sonra bağıracaklar başka bir yerde. 28 yaşında bir samuray kılıcıyla bir psikopat tarafından öldürülmüş bir kadının ardından ağlayacaklar. Ama kadınların başka yerde uğradıkları haksızlıklara ses çıkartmayacaklar. İlk yayında söyledim ya, bakın o cümlenin arkasındayım. Ne olur aklınızın bir yerine yazın. Bu ülkede Merkez Bankası Başkanı'nın kanuna aykırı şekilde görevden alınmasına ses çıkartmak da her türlü hukuksuzluğa ses çıkartmak kadar değerlidir. Yaşamımız elimizden böyle alınıyor çünkü. Ya bugün anlatılanların içinde biz tekil olayları çıkartacaksak nasıl ilerleyeceğiz ki? Herkes kendi meşrebine göre çıkartır o zaman. Onun için önemli olan başkası için değil. Yani bu ülkede mesela saldırıya uğrayan hekimlerle ilgili konuşulurken kadın cinayetleri kadar önde olmak zorunda. Hepsi aynı hukuksuzluğun parçaları çünkü. Bugün yaşadığımız her hukuksuzluk aynı. Sabahları kör karanlıkta kalkıp işe gitmek, çocukların gözü açılmadan okula gönderilmesi de aynı hukuksuzluktur. Sadece bir kişi istedi diye yaşandı bu ya. Bir kişi. Bilimsel bir geçerliliği yok. Elektrik tüketimimize verdiği olağanüstü bir katkı yok. E o zaman niye yaşıyoruz biz bunu? Bu da hukuksuzluk. Hepsine beraber ses çıkartmak zorundayız. Hukuksuzluğa hukuksuzluk demek zorundayız. Bu ülkenin insanları kayıpları bulmak için televizyon programlarına güvenmemeli mesela. Kadınlara ilişkin şiddet görüntüleri o programlarda tartışılmamalı. Bu ülkenin Adalet Bakanlığı, Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlığı davalara müdahil olmakla yetinmemeli sadece. Bu nasıl yok edilir? Bunu yapmak, bunu tartmak gerekiyor. Ama burada mesela kendi politik tercihlerinin dışındaki insanların bakışlarına da yaklaşmak gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek bunun için önemli işte. Kadın cinayetleri politiktir demek bunun için önemli. Yoksa herkes kendi kafasına göre bir şey çıkartır. Göreceksiniz. Yani şuradan pay biçin. Yani Lütfü Türkkan üzerinden yapılan değerlendirme ardından bugün gazetelerde bazılarında var. Bir belediye başkanının sadece sendikalaşmak istediği için hakaret ettiği, üstelik başı bağlı iki kadına davranışı. Kıyaslamaya gerek yok ki. İnsan hakları ihlali ikisi de. Ya anayasal özgürlük sendikalaşma. Herifin karşı çıktığı bu, açıkça da söylüyor. Siz beni dinlemediniz, sendikaya üye oldunuz. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Bunu bu ülkenin insanları toplu olarak söylemediği müddetçe aynı şeyi yaşayacağız. Danıştay'ın verdiği kararla, yani sokakta polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla görüntü alınmasının, yasaklanmasının yasak olduğunu söylemesi mesela. Hep beraber ses çıkartmamız gereken bir şey. E Danıştay bunu söyleyene kadar insanlar haklarını savunmadılar ki. Şimdi gelinen nokta bu. Herkes alkışlıyor. E yaşandığında niye ses çıkartmadın? Ben sana söyleyeyim güzel kardeşim. Çünkü bulunduğun alan daha konforlu. Oradan mesela sosyal medyadan tweet attığın zaman oluyor. Değil mi? İşte aynı şekilde İstanbul Ataşehir'de işlenen, bilinçli olarak ismini kullanmıyorum kardeşim. Kadıncağızın didiklenmedik, hayatında didiklenmedik tek bir alan kalmadı ya. E o zaman o cinayete bakışında da sen sosyal medyadan tweet atanlarla aynı yerdesin. Sesin çıkmıyor ki. Sesin çıkmıyor. Karşı çıkmıyorsun buna. Onun için diyorum işte bu asık suratlı toplumun içinde herkes konfor alanında gayet güzel yaşıyor. Bakmayın siz insanların mıdırdandıklarını. Gayet güzel yaşıyorlar. Ha açlar, yoksullar. Evet onu da çok dert etmiyorlar ya. Dert etseler sesleri çıkar. Gazete Pencere'yle başlayalım. Bülent Çelik'e bir kez daha teşekkür ediyorum bu arada. Sağ olsun. Erdoğan'ın penceresinden Türkiye her şey dört dörtlük. Üzerine yayın yapılır bunun ya. Her şey dört dörtlük. Yani tekrar böyle bir cinayet işlenmemiş olsa bugünün muhtemel başlığı olacaktı zaten. Koltuk krizi falan, ben bunlara hiç takılmıyorum. Neden biliyor musunuz? Bugün Abdülkadir Selvi de yazmış mesela. Ona da Temel Karamollaoğlu'yla görüştükten sonra bir iyimserlik gelmiş. Diyor ki Cumhur İttifakı'na katılacağı izlenim almadım Temel Bey'den. Ama diyor iyimser bir ifadesi olduğunu fark ettim. Koltuk işine niye takılmıyorum? E abi kardeş olarak görüşüyoruz diyorlar sürekli olarak. Abi kardeş arasında ne yaptıkları onları ilgilendirir. Bana ne? Siz bunu kendinize hak görüyorsanız, reva görüyorsanız sizin sorununuz. Hiç ilgilenmiyorum ben. Orada söylenen şey bu dört dörtlük ifadesi asıl acıklı olandır. Temel Karamollaoğlu 2 saat 20 dakika görüşmenin ardından birçok konuda anlaşamamakta anlaştık dedi. Karamollaoğlu Sayın Cumhurbaşkanı ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde işsizlik gibi enflasyon gibi konularda Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğunu, muhalefetin bunu abarttığını düşünüyorum. İşte sözün bittiği yer. Yani en azından MHP'nin muhalefet partisi olduğunu söylemek kadar saçma bir şey bu. Her şey dört dörtlük. E güzel. O zaman mesela doların şu dakika itibariyle, yalan söylemeyeyim size, 9.92'ydi en son bakma. O 9.94 olmuş. Doların 9.94 olması demek ki her şeyin yolunda gittiğinin bir göstergesi. Doğru mu? Öyle diyor ülkeyi tek başına yöneten kişi. Her şey dört dörtlük. O zaman ne konuşuyoruz ki biz? İşte konuşmaktan vazgeçmemek bunun için geçerli. Çünkü bu yalan. Yalan ya. Bugün çiftçiye boş bulduğunuz her alana ekim yapın diye akıl veren insanlar, uğraştığı gübrenin maliyetinin sadece kafadan 6,5'a katlandığını, dövizi falan saymıyorum, mazot falan saymıyorum, geç onları. Sadece gübrenin maliyetinin bu kadar katlandığını eğer dört dörtlük diye anlatıyorsa söylenecek bir şey yok. Süleyman Soylu haklı o zaman. Şahlanışa geçmişiz. Niye haber vermiyorsunuz? Hayır, biz de kendi çapımızda şahlanırdık yani. Belki tam şahlanamazdık ama en azından biraz böyle dört nala kalkmasak da tırısın üzerine çıkardık yavaştan ya. Arkadaşlar şahlanmış. Yaşadığınız hayata bakın, şahlanma görüyorsanız. Çok fazla dün de soru gelmiş, bugün de döviz neden yükseliyor? Dövizin neden yükseldiğini aslında daha önce konuştuk burada. Bakın Türkiye'nin şu anda uyguladığı ihracata yönelik büyüme modeli, ki yalan bu. Neden yalan olduğunu da uzun uzun anlatmıştım size. İhracata yönelik büyüme programı sadece Türkiye'de iki kesimin zenginleşmesine yol açıyor. Bir, gerçekten ihraç ettiğim malların değeri düştüğü için, Türk lirası cinsinden değeri düştüğü için kazananlar. İki, Türkiye'deki emlak zenginleri. Ötesi yok. Emlak zengini kardeşim. Ya dünyanın en dandik, artık böyle çul çaput bağlanmayacak evleri şu anda 450-500 bin liradan konuşuluyor. Büyük kentlerde, geç onları, 2 milyon, 2,5 milyon insan gibi yaşayabileceğim bir ev. Bu insanlar kazanıyor. Kalanı? İki, bu insanlar memnun. İki, dört dörtlük olanlar bunlar. İki, önümüzde bu yılın sonuna kadar iki tane Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısı var. Ve şu andaki beklenti, iki toplantıda da faiz indirimi yaşanacak. Hangi ekonomiste sorarsanız sorun, işinin namusuyla yapan, dürüstçe konuşan herkes size diyecek ki, ya kardeşim bu aptallık, aptallığın ötesi, ama yapılacak mı? Yapılacak. Beklenti böyle olduğu için herkes size daha önce hani önümüzdeki borç tablosunu anlatmıştım, hatırlıyorsunuz. Bakın duruyor. Ödemelerimiz bunlar. Önümüzdeki aylarda dış borç, hazinenin borcu, iç borç ödemelerimiz. Al bak. Hal böyle olunca ne oluyor? Döviz topluyor herkes. Bir yandan vatandaş anlatıldığı gibi hani adını burada anmamıza gerek olmayan tipin teki çıkıp demişti ya, yani 3.84, 3.94 buralardan dolar çukura döndü, düştü, dönecek, dönecek. Alan adamsanız ulan çıkın bu halktan özür dileyin. 3 katına çıktı, para 3 katına çıktı. Adam değil demek ki özür dilemiyor. Çünkü kendi çağrısı bu, adamsanız özür dileyin demişti değil mi? Özür dilememek adam olmamayı getiriyor o zaman kendi sözüyle. Bazıları da işte ondan sonra çıkıp diyor ki dört dörtlük. Demek ki dört dörtlük kardeşim, biz anlamıyoruz. Bize haber vermiyorlar. Vallahi bize haber vermiyorlar demek ki. Kendileri büyüyor. Süleyman Soylu'nun terimiyle Temmuz'dan beri şahlanıyor. Yani buna şahlanma gücü yetmez. Vallahi takviye alınsa bu kadar uzun şahlanma, Nafiz Hoca bu kadar uzun şahlandıramıyor. Hani mavi mutluluktan veriyor. Üzerine ozon tedavisi yapıyor. Bu kadar uzun süre şahlanmak imkansız. Ama arkadaşlar şahlanıyor Temmuz'dan beri. Gazete Pencere'de Temel Karamollaoğlu haberi manşetten verilmiş. Bence de doğrusu yapılmış. Konuşulması gereken o. Danıştay Soylu'ya dur dedi. Polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesini yasaklayan emniyet genelgesine yargı dur dedi. Danıştay 10. Dairesi genelgenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Oy birliğiyle, bakın bu önemli. Yani burada aykırı görüş ifade eden bir hukukçu çıkmıyor yüksek mahkemede. Yok. Kararda genelgenin haberleşme hürriyetiyle, ki anayasal güvence altındadır, basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. İçişleri Bakanı Soylu genelgeyi eleştirenleri anayasadan haberdar olmamakla suçlamıştı. Ben de demiştim ki burada, hatırlıyorsanız, anayasanın o maddesini okuyup. Hayır, tam tersine, bunu söyleyen anayasayı çiğniyor. Anayasa maddesi haberleşme hürriyeti ya. Ondan sonra sen topluyorsun kadın muhtarları, diyorsun ki yık metruk binaları, yık kardeşim. Sabah görünce aa görmedik, kim yıktı dersin, gerekirse kanun arkasından gelir yürü. Sonra Adalet Bakanı çıkıyor, hangi ülkenin Adalet Bakanı bilmiyorum. Keşke bizim olsa, aa bizimmiş. Diyor ki öyle şey olmaz, hukuk önden gidecek. E biz de onu anlatıyoruz. Niye gitmiyor hukuk önden? Bunu tartışalım. Ya bizim sorunumuz bu. Niye gitmiyor hukuk önden? Neden bizim öngörülerimiz sürekli doğrulanmak zorunda hukuksuzluk yönünden? Bakın ben size hafta başından beri bas bas bağırarak diyorum ki bizim bu hafta için en önemli gündem maddemiz geçen cumadan belli olan Lütfü Türkkan'ın küfründen sonra, iğrenç küfründen, aşağılık küfründen sonra hakkında hazırlanacak fezleke. Yani bunu bilmek için çok zeki olmaya falan gerek yok. Fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı fezlekeyi. Şahane. Ne olacak şimdi? Milletvekilliğinin kaldırılması. Neden bu yapılıyor? Yani Lütfü Türkkan'ın sadece milletvekilliği kaldırılırsa iktidar bundan ne kazanır? Ben size söyleyeyim, burada önemli olan onun milletvekilliğinin kaldırılması değil, bu konunun tartışılır halde kalması. Çünkü mecliste bu konuşulurken kavga çıkacak, toplanacak, işte Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek önce, sonra genel kurula indirilecek, oylanacak falan. Bunun bir önemi yok ki. Lütfü Türkkan'ın ettiği iğrenç, aşağılık küfür bir şekilde cezalandırılacak zaten. Ama burada örnek olay olarak seçilenin sadece o olması hakkaniyete sığar mı? İşte o sorunun cevabı yok. Fakirlikte şahlandık. Metropol Araştırma Şirketi Ekim ayında sağlıklı yaşam için yeterli düzeyde beslenebildiğinizi düşünüyor musunuz sorusu yöneltti. Yanıtların %57'si hayır oldu. Bu oran HDP'li seçmende %74, İYİ Partili seçmende %64, CHP'li seçmende %70. Ama sadece muhalif seçmen değil, iktidar seçmeninde de beslenme konusunda sorun var. AKP'li ve MHP'li seçmenin yaklaşık %45'i de yeterli beslendiği kanaatinde değil. Ne yapıyorsun? İşte beslendiği kanaatinde değil. Tamam da bunun için ne yapıyorsun? Yani Abdülkadir Selvi gibi sen de bunun sonuna şu cümleyi ekliyor musun? Ama herkes çözüm için yine Erdoğan'a adres gösteriyor. Anlat ya, anlat heyecanlı. Devam edelim. Kumarbaz iddiasıyla 49 bin kişilik liste. Yargılandığı davada mal varlığına el konulmasını talep edilen Sedat Peker, yasa dışı bahis şirketleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı ve uzun bir liste yayınladı. Bürokratların, siyasetçilerin ve tanınmış birçok ismin yer aldığı iddiasıyla yayınlanan listede adı bulunan 49.900 kişinin son 2 yılda kumarda 10 bin dolar ve üzeri para kaybettikleri belirtiliyor. İçten de öyle insanlar var ki. Hani televizyon ekranından tanıyorsunuz. Ya ben kameramanlığından tanıyorum. Çulu çaputu olmayan bir adam. 15 bin dolar para kaybetmiş kumarda. Kendi kaybediyor kardeşim. İlk yayında da söyledim. Yani kumar yasa dışı mı? Eğer yasa dışıysa Kıbrıs'a niye gidiyor insanlar? Kivi almaya mı? He? Gerçekten. Hellim almaya mı gidiyor insanlar oraya? Yok. Dünya alem biliyor. İşte hep konuşuyoruz ya. Herkesin bildiği sırlarımız var bizim. Çok, en az 200'lüyüz. En az. Yapıyorlar. Ondan sonra kendi parasıyla oynuyor. Bana ne? Ne oynadığından. Ama eğer sen devletten aldığın krediyi sildiriyorsan o zaman hep beraber şarlayacağız kardeşim. O kadar basit değil o iş. Devlet senin aldığın krediyi diğer vatandaşlarına yapmadığı bir uygulamayla siliyorsa, ya tamam kardeşim senin borcun var bizden. Oğlum bizden, tamam tamam diyorsa eğer o zaman konuşacağız. Hukuksuzluk hangi alan olduğuna bakmayacağız. Bakarsak yanılırız. Başak Demirtaş 3 yıldır yargılanıyor bu konuyla ilgili olarak. Şimdi 2 yıl 6 ay hapis cezası veriliyor. Sebep? Ya hepimiz biliyoruz, kimse gökyüzüne falan bakmasın, kafasını çevirip ıslık çalmasın kardeşim. Bu ceza ona verilmiyor ki, kocasına veriliyor. Onu yeterince cezalandıramadıklarını düşünenler Başak Demirtaş üzerinden tekrar bir değerlendirme yapıyorlar. Bu kadar net. Hukuksuzluk, dibine kadar hukuksuzluk. OHAL komisyonu AYM'yi tanımadı. Bak şimdi, hukuk. Kanun hükmünde kararnameyle işlerini kaybeden, okullarından uzaklaştırılan barış akademisyenlerinin geri dönüş talebi tek tek OHAL komisyonunda reddediliyor. Sosyal medyadan görüyorsunuzdur. Beni de reddettiler, beni de reddettiler diye isimleriyle cisimleriyle ortaya çıkıyor herkes. Şu ana kadar 16 dosya için red kararı verildi. Halbuki barış akademisyenleri yargılandıkları davalardan beraat ettiler. Anayasa Mahkemesi imzaladıkları barış bildirisini akademik özgürlük çerçevesinde değerlendirdi. Sonra... Yani sonrası yok o işte. Hukuk. Al bak. Hukuk geçiyor, görüyor musun? Cumhurbaşkanı Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti her şey saray için. Doların 10 liraya dayanmasını seyreden iktidarın tek derdi sarayı yasal kılmak, Sefa Uyar'ın haberi. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımına temel oluşturduğu belirtilen ilke kararının yürütmesinin durdurulması istemi oy çokluğuyla reddedildi. Danıştay 6. Dairesi'nin kararında Erdoğan'ın atadığı isimler etkili oldu. CHP milletvekili Gök, sarayın kaçak olduğu ve kamuya bina yapılamayacağı önceki Danıştay kararıyla tescil edilmişti. Ne yazık ki kurul kamu yapıları yerine resmi yapılar ibaresi kullanarak kelime cambazlığı yaptı. Türkiye hukukun yok sayıldığı bir ülke haline dönüştü dedi. Bak hukuk. Dolar 10 lira, çeyrek altın 1000 lira sınırında. Kabus gibi değil mi? Kabus gibi. Hakikaten öyle. Rezalet ya. 974 liraydı çeyrek altın. 974 lira. Şu anda ne kadar bilmiyorum ama bakalım şuradan. Burada altını da gösteriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yok yanlış hatırlıyormuşum. Ya 1000 lira ya 1000 lira. Kardeş kabus gibi kabus. Ama sorsan her şey dört dörtlük. Öyle diyor işte. Temel Karamollaoğlu. Yani yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorsa Temel Bey'le koltuk üzerinden tartışmayın. Yalancısın siz deyin. Ben öyle bir şey demedim. Her şey dört dörtlük demedim deyin. Yapabilirsiniz bu açıklamayı. Sarayın sözcüsü var. Partinizin sözcüsü var. Ne bileyim Mahir Ünal'ınız var. Yaptırın. Yo ben öyle bir şey demedim. Her şey dört dörtlük değil deyin. Gerçi bu iktidarın en büyük numarası bir gün söylediğini ertesi gün inkar etmesi. İnanmıyor musunuz? Çalışma Bakanlığı'na bakın. Ya ne kadar komik bir şey, ne kadar trajikomik bir şey aslında. Çalışma Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda hırpalanırken, bakanlığı sorgulanıyor çünkü bütçesi denetlenirken. Diyor ki EYT'lilerle ilgili biz de insani bir takım çalışmalar içindeyiz. Üzerine Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşuyor. Çünkü bak bu kardeşin kötü olmayı göze alarak 4 yıldır söylüyor. EYT'liler sizin sorununuz çözülemez. Nokta. Yok kardeşim öyle bir para yok. Yok seni kandıranlara inanma. Öyle bir kaynak çıkartma şansı yok bu ülkenin. İktidar değişir ancak o zaman. Başka bir kamu kaynağı oraya aktarılırsa bir ihtimal. Yoksa senin işin çözülemez. Ne diyor Fuat Oktay? Yo diyor yani böyle bir çalışmamız yok. Onun üzerine Çalışma Bakanlığı tekrar açıklama yapıyor. Diyor ki bizim böyle bir çalışmamız yok. Bakan? Ya işte o olur. O olur yani. Yani bakanlık yapmış, AKP Genel Başkan Yardımcılığı yapmış adam. Ankara seçimlerinde, yerel seçimlerde Ankara'dayken gözümüzün içine bakarak yalan söylemedim ya. Eğer Mansur Yavaş'ı seçerseniz su faturalarınızı PKK militanları getirecek demedi mi? Ne oldu? Hiç. Hiç. Bak biraz sıkıştırsan şöyle diyecek. Ben size söyleyeyim. Ya siyasette zaman zaman kastı aşan ifadeler olabiliyor. Kastı aşan mı? Yalan bu yalan. Düpedüz yalan. Yalan. Üstelik birini hedef koyarak yapıyorsunuz bunu. Hiçbir şey olmadı. Evet kötü olmayı göze alarak söyledim ben bunu. Çünkü doğru. Sana bu iktidar senin EYT sorununu falan çözemez güzel kardeşim. Neden çözemez biliyor musun? Çünkü öyle bir parası yok. Olsa emin ol çözer. Emin ol hele böyle seçim ortamına girdiğimiz bir halde falan. Dört nala koşarak çözer. Öyle bir parası yok. Ha para, geçiş garantisi, yolcu garantisi, havaalanı garantisi, teleferik garantisi gerektiğinde var. Sana Diyanet'e var 19 katrilyon. Sana yok. Olmayacak da. Niye? Bu karar politik. Kadın cinayetleri gibi. Politik kardeşim bu. Siyasi bir tercih. Sana düşen ne? Sana düşen de şu işte. Siyasi tercihini belirlerken bir takım alışkanlıklarından, gelenek görenekten, ananın babanın sana söylediğinden dışarı çıkman. Yaşamını öne koyarak. Sandığa giderken nüfus cüzdanınla birlikte bu yaşananları da yanına almak. Bu kadar basit. Sen seçmensin. Hepimizin bir oyu var. 6 yıldır bunu anlatıyorum. Hepimizin bir oyu var ve hiçbirimizin oyu diğerinden daha muteber falan değil. İstediğin partiye verirsin. İstediğin partiye, istediğin lideri desteklersin. Anayasal güvence altında ben de ayrıca mesela burada açık yüreklilikle söylüyorum ben de senin arkandayım. Bana ne hangi partiye verdiğinden. Ama bunu değerlendirmiyorsan eğer o zaman şikayet hakkın yok. Yok o markette karısına zorla yalan söyletmeye çalışan o alçak gibi davranmak zorundasın. Hani gayet iyi geçiniyor ama bak cüzdanım. Nasıl iyi geçiniyor? Ev alışveriş yapamıyoruz. Yürü yürü yürü falan diye sürükleyen tip gibi. Sen seçeceksin. Seçmen sensin adı üzerinde. Seçmen sensin. Başka Cumhuriyet Gazetesi'nden. Çok maaşlı aday AKP HSK üyeliği için iki kurumda görev yapan isim gösterecek. Meclis Komisyonu Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğine MHP kontenjanından seçilen Kocabey'in istifasının ardından yapılan aday başvurularını değerlendirmek için toplandı. MHP aday çıkarmazken Allah Allah. AKP'nin daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yapan Havva Nur Yurtsever'e aday gösterileceği belirtiliyor. Yurtsever'in Çevre Bakanlığı ile Emlak Konut'ta görev yaptığı ve AKP'nin çok maaşlı bürokratları arasında yer aldığı konuşuluyor. HDP'li Beştaş, HSK üyelerinin HDP dışındaki partilerin mutabakatıyla seçildiğini belirterek toplantıdan ayrıldı. Durumumuz, dün Kemal Bey Antalya'da gençlerle bir araya geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Ya orada güzel bir dokundurması var. Hani Antalyalı çiftçi, üretici, özellikle toptancılar, hallerde çalışan insanlar. Onlar şikayet ettiğinde bir ekonomist olarak onları dinliyor ama ben Erdoğan gibi ekonomist değilim, benim alanım ekonomi değil diyerek söylüyor. Doğru, doğru, ben de öyle anlatıyorum ya. Eğer o ekonomi ise ben bilmiyorum o ekonomi. Öyle bir ekonomi yok zaten. Sizi temin ederek söylüyorum çünkü benim alanım gerçekten ekonomi. Temin ederek söylüyorum, öyle saçma sapan bir ekonomi yok. Öyle bir öğretim de yok. Selda Güneysu'nun bir değerlendirme haberi var. Birinci sayfada biraz küçük görülmüş ama önemli. Burada daha önce konuştuğumuz bir konu. Temel Karamollaoğlu ile Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmeye ilişkin detay. Saadet Partisi kulislerinde diyalog başladı. İttifaklı olmasa bile milli görüşte birlik olur değerlendirmesi yapılıyor. Bu kardeşin de söyledi sana. Hiç şaşırma kardeşim, hiç şaşırma. Hiç şaşırma. Yani televizyon programlarında goy goy yapan arkadaşlar düşünsünler bunu. Ya bayılıyorum ya Temel Bey. Nasıl lan beyler ya? Tamam bak. Sabah. Her vatandaş için 3 fidan. Başkan Erdoğan, başkan. Yıl bitmeden her vatandaşımız için geçelim haberi. Vahşetin sorumlusu kim? Samuray kılıcıyla cinayet işleyen cambozun avukat annesi 3 yıldır ilaç almayı reddediyordu dedi. O halde tedavi sürecinin takip edilmesi gerekmiyor mu? Bakanlığa bildirildi mi? Devlet cezai ehliyeti olmayan bu insanları yakından takip etmeli ve davranışlarından ebeveynleri sorumlu tutulmalı. Sabah gazetesinde yazıyorsun hacı. Söylesene, devlet dediğin senin tanıdığın insanlar. Senin içinde bulunan gazetenin varlık sebebi. Söylesene. Ama yapamaz. Bak Ertuğrul Özkök olsa nasıl döktürürdü şimdi, değil mi? Nasıl döktürürdü? Anaman aman aman bir kadın yazısı yazardı ki. Pii. Sözcü, bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle şunla bunla nasıl uğraşılır görün. Ve dün gördük. Diriliş 2,5 lira 2015. Uyanış 5 lira 2018. Şahlanış 10 lira bugün. Doların değeri. Dün bir iki banka, ben yalan olmasın ya. Hangi bankada gördüm, Garanti'de mi? Bir 10 liradan satış için şey çıkmıştı, tabela açmıştı. 10 lirayı gördük. Döviz büfelerinde, burada fotoğrafı da var zaten. Döviz büfelerinde de satışı 10 liraya getirenler olmuş. 10 lira ya, 10 lira. Bu ne demek biliyor musun güzel kardeşim? Hani sen baktığında bir kere şunu biliyorsun. Her şeye zam gelecek. Doğru, çok haklısın. Her şeye zam gelecek çünkü girdi maliyetleri artacak. Neden? Bizim petrolümüz yok. Hiçbir şey olmasa bütün işletmelerin kullandığı, nakliyede kullandığı akaryakıda zam gelecek. Oradan geçecek zaten. Sen doğalgazı elektrik üretiminde kullanıyorsun. Doğalgaz ithal, ona gelecek. Yani hayatın pahalanacak, bu doğru. Ama bir yandan da aşağılanıyorsun, farkında değilsin. Amerikalının bir birim parası senin 10 birimin ediyor. 10 birim. Yani o 100 dolar çıkartıp koyduğu zaman Türkiye'de 1000 lira ediyor. Hatta o cebinde varsa 280 dolar koyduğu zaman Türkiye'de bir asgari ücretlinin maaşı ediyor. Hani yerli, milli olmak, geçmişiyle geleceğiyle övünmek falan. Bak, övünebiliyorsan övün. Alçak, terbiyesiz, çık lan dışarı demiş. Kim demiş? İyi Partili Lütfü Türkkan için fezleke hazırlandı. Şehidin yengesine bunları diyen AKP'li başkan için ne yapılacak? Ordu, Gürgentepe Belediye Başkanı. Şaşırdık mı? Bakın burada önemli olan, hukuksuzluğa karşı çıkacaksak, bu insanların, iki kadının makama çağrılarak fırçalanmasının bir tane gerekçesi var. Görüntüyü izlediniz mi bilmiyorum. Ben 3 kez izledim. Israrla herif diyor ki, siz benim sözümü dinlemediniz. Kadınlardan biri de diyor ki, ya senin sözünü dinlemedik de ne yaptık? Biz sendikalı olduğumuz için rahatsız oldun. Ben diyor istemedim, size istifa edeceksiniz diyorum, istifa etmiyorsunuz. Niye etsin ya? Niye etsin kardeşim? Adam hukuksuzluğu o kadar kanıksamış ki, o kadar rahat ki. Ben alırım, ben atarım, istediğimi yaparım. Öyle. Hukuksuzluğun her alanına karşı çıkmak bunun için önemli işte. Günün en saçma haberi, hazır mısınız? Sezgin Baran Korkmaz Uğur Dündar'a dava açtı. Yok öyle değildir o ya. Uğur Dündar dava açmıştır. Vatansever bir adam olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl kirli işler içinde olduğuna ilişkin. Hayır değil. Uğur Dündar, kara para aklama suçlamasıyla yargılanan ve Avusturya'da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Borojet'e nasıl çöktüler başlıklı bir yazı yazmıştı. Korkmaz Dündar'a bu yazıyla ilgili dava açtı. Dava deyince bak, bütün bunlar aslında sürekli olarak hatırlama vesilesi. Veys Ateş'in dava hikayesi ne oldu? Ha? Hani suç duyurusunda bulunacaktı, avukatları hazırlanıyordu. Ne oldu? Ne oldu ya, merak ediyorum ben. Bakın hep beraber sormanın tam zamanı. Madem dava açtı Sezgin Baran Korkmaz, ne oldu ya Veys Ateş'in hikayesi? Başkasının otelinde konaklamak, otele çökmek, arabuluculuk. Reddedemiyor bir de. Haberleri bitiririz, yaparız bir güzellik. Ben şimdi abilerle konuştum ya. Yani bu tamam, burada sıkıntımız yok. Abilerle konuştum ama bir çıkma yapmak gerekiyor. Yani bu konuyla ilgili dava açacağım. Açsana. Hatırlama vesilesi kardeşim bütün bunlar. Hepsi. Lütfen siz de öyle kullanın. Böyle bir saçmalık gördüğünüz zaman, hani Uğur Dündar'a Sezgin Baran Korkmaz dava açmış. Dünyanın neresinde bunu anlatsınız? İnsanlar kıçıyla güler size. Ama bizde gülünmüyor. Gerçek çünkü. Bir güne bakalım. Et, süt, peynire erişim engeli. Bugünkü manşeti. Ekonomideki yangın büyüyor. Dolar tarihi rekor kırarak 10 lirayı bulurken. Hatırlıyorsunuz, bunu konuştuk 2 ay önce. Ya rekor demeyin kardeşim. Çünkü bu yenilenecek. Yenilenecek yani, rekor dediğin eskiyor. Bir saniye sonra. Üretici perişan, temel ürünler tüketilmiyor, süt üretimi ve tüketimi düştü. Bakın, Eylül ayında 2020'nin aynı ayına göre süt ürünlerindeki azalış. Sütün genelinde 7.7 bin ton. İnek peynirinde 4.800 ton. Yoğurtta 10 bin ton. Diğer peynirlerde 531 ton azalmış tüketim. Neden? Yani insanlar şunu mu dedi? Kardeşim valla hekim kontrolüne girdik. Dedi ki az yiyeceksin. Az. Az sarı peynirleri mümkün olduğunca tüketme. Yani kolesterol falan, damarlar, işte duvarların şey kalınlaşması, damar sertliği falan. O yüzden biz azalttık yani. Belli bir yaştan sonra işte içindeki yoğun kalsiyum nedeniyle süt zaten şey yapılmıyormuş, insanlara tavsiye edin. Biz şey yaptık, bıraktık ya. Valla. Ejder meyvesi tüketiyoruz. Bunun için mi? Alamıyor insanlar, alamıyor. Alamıyor. Ama dört dörtlük. Ne diyordu? Vallahi her şey dört dörtlük. Al, dört dörtlük. Çok üzgünüz, öfkeliyiz. İstanbul Ataşehir'de tanımadığı Can Göktuğ Boz isimli erkek tarafından sokakta samuray kılıcıyla öldürülen genç kadın için gözyaşlarıyla uğurlanırken Bahçelievler ve Hatay'da yeni kadın cinayetleri yaşandı. Bahçelievler'de iki çocuk annesi boşanma aşamasında olduğu Satı Mehmet Demirci tarafından, alçak tarafından öldürüldü. Hatay Payas'ta ise Harun Kafalı evli olduğu kişiyi eşarpla boğarak öldürdü. Kadınlara ilişkin her şeyi yaz. Niye? Öldü. Öldü, hakkı yok ki onun. Nasıl savunacak hakkın olsa bile? Öbürü? Vallahi annesi avukat, babası bilmem ne. Hakları var, yasal hakları var. İyi de yasal hak dediğinin bir numarası yaşam hakkı. Çünkü olmayınca diğerleri olmuyor. Zaten saçma. Yaşamıyorsan hakkını ne yapacaksın ki? Evrensel'in manşeti ormanlaştırma değil şov. Hani sabahtaki her vatandaşı 3 fidan vardı ya, onu yarıda kesme gerekeceğim. 81 ilde gerçekleştirilen ağaç dikim seferberliğine uzmanlardan eleştiri, dikim orman ekosistemi oluşturmaz, kaynak savurganlığına, ekolojik ve toplumsal sorunlara yol açar. Hatırlıyor musunuz? Hafızanızı bir canlandırın. Burada bir haber okuduk. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa İpek Özbey'in röportajlarında olmalı. Bir ziraat uzmanı diyordu ki ya kardeşim yanlış ekim yapıyorsunuz. Bak bir yanan yerlere bu ağaçları diktiğiniz zaman özellikle orman yangınlarının ardından zaten tutmayacak. Yani o ağaçların fidanlarına, fidelere verdiğiniz para berheva olacak. Gitti o. Ama sadece bununla kalmıyor. Diyelim ki orada siz yapılaşma için, yeni orman yapılaşması için bir adım attınız. Yanlış yapıyorsunuz. Oranın iklimine, su yapısına, normal bitki örtüsüne uygun değil ki bu. Ama her vatandaşa 3 fidan. Niye? Şovu kolay. Şovu kolay kardeşim. Çok basit. Kaç kişisiniz burada? 100. Tamam 3 çarpı 100, 300. 300 fidanı getirdik. Yap töreni. Onlardan 20 tanesini bir araya getir. Eser açılışı diye tek noktadan düğmeyle yap. Önden bir tane çocuk cart diye kurdeleyi kessin. Bakkal ol arkada. Neyse ama yani sonuçta o töreni yap. Promosyonu kolay. Pazarlaması çok rahat ya. Barış Eroğlu, Mehmet Barlas geçen haftaki çıkışı için fantezi demiş. Bu konu hakkında ne dersiniz? Fantezisi parti kapatmak olması da ayrıca üzücü değil mi? Ya belli bir yaştan sonra fantezi ancak öyle kuruluyor demek ki. Bilemedim ki. Ya da yıllardır bu fanteziyle boğuşuyordu. Yani sonuçta kişisel bir görüştür ya. Ama yazık yani fantezisi buysa okey'e dönüyor belli ki. Yok oyun anlamında okey'e dönüyor. Evrensel böyle. Yeni Şafak 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor manşetiyle çıkmış bugün. Meslek lisesi olmayan organize sanayi bölgesi kalmayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 28 Şubat sürecinde getirilen katsayı adaletsizliğini mesleki eğitime verdiği hasarı tüm organize sanayi bölgelerine meslek lisesi açarak gidereceklerini söyledi. Bunda bir beis yok ki. Yapılsın zaten. Ara kademe eleman ihtiyacı bu ülkede reddedilmeyecek bir gerçek. Ama bu insanlara haklarını verin. Neden meslek lisesi tartışmasında sürekli imam hatipler geliyor gündeme? Her yeri bütün mahalleleri imam hatibe boğdunuz. İnsanları zorla adrese dayalı nüfus kayıt sistemi nedeniyle zorla insanları imam hatiplere yönlendiriyorsunuz çocuklarını. Konuşalım. Ya bundan sonra atılan bütün adımlar yapılan yanlışların konuşulmasına vesile olacak. Böyle şişirme olmaz. İnanın işe yaramayacak bunların hiçbiri. Yani demin olduğu gibi işte. Mesela bugün Süleyman Soylu kalıbımı basarak söylüyorum. Danıştay'ın kararı ile ilgili konuşacak. Ama inanın o konuşma bile Temmuz'daki şahlanma cümlesini getirecek akla. Temel Karamollaoğlu'nun sözleri yalanlanmadığı sürece. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir şey demedi. Her şey dört dörtlük demedi. Asla. Olmadığı sürece bu lafın altında kalacaksınız. Lütfü Türkkan'a fezleke, işte Başak Demirtaş'a 2,5 yıl hapis cezası falan. Ya bunların hepsi gündemin içinde sabun köpüğü olacak, gidecek. Ama öbür sonlar konuşulacak. O davalar, kimin kime açtığı dava olduğunun bir önemi yok. Yani Uğur Dündar'a Sezgin Baran Korkmaz'ın dava açması ne kadar saçmaysa, konunun gündemde kalmasını da o kadar uzatıyor aslında. Yani buradan Uğur Dündar'a bir zarar gelmez ki. Yani ne diyeceksiniz? Kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle atıyorum tazminata hükmedecek. Konuşuldu. O arada kimler konuşulacak? Mesela bir mafya liderinin söylediği hala 10 bin dolar aylık maaş alan siyasetçi konuşulmaya devam edilecek. Veys Ateş konuşulmaya devam edilecek. Artık bundan sonra geri dönüşü yok. Yapılan yanlış ortaya çıkacak sürekli olarak. Çünkü doğru hiçbir şey kalmadı. Bu kadar net. Yapılan her şey yanlış. Hangileri? Her şey işte. Şu ana kadarkilerin tamamı. Yeni Şafak böyle. Akşam gazetesine bakalım. Elektriğin %20'si rüzgardan. Ne diyorsun? Hadi inşallah. Türkiye'de yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etme oranı %53'ü aştı. Önceki gün rüzgar elektrik santralinin payı %20.1 ile rekor kırdı. Abi böyle enerjiyle ilgili bir rekor kırmasanız mı ya? Kaynak bulmanız gibi bunlar sıkıntılı oluyor. Sonra faturaya giriyor bunların hepsi. Rüzgar enerjisiyle %20'yi geçtik. Senin elektrik faturasını öptük. Niye? İşte çok mutlu olduk. Çok sevindik yani geçince. Dedik ki yani ya bu geçiş böyle bir taçlandırmaya ihtiyaç duyuyor. Ne yapalım? Baktık etrafta sen vardın. Dedik öpelim. Öpün bari. Akşam bununla girmiş. Ne zaman bir müjde gelse arkasından cart. Dünyanın en saçma gazetesi Takvim. Takvim okumayacağız bugün. Neden okumayacağız biliyor musunuz? İstanbul'da 28 yaşında gencecik bir kadın öldürüldü Ataşehir'de. Suçu sadece sokakta yürümek, bu kadar. Ve bu alçaklar dün gazetelerinde Killiç diye manşet attılar. Evet, biz dün yayın yapmadık. Doğru. Ama o aşağılık manşeti de unutacak değiliz. İnsan yerine koyup o gazeteyi okumak zulümdür bence. İnsana yapılmış en büyük kötülüktür. O gencecik kadının ailesine, sevdiklerine, arkadaşlarına yapılmış en büyük kötülük olacak. Okumayacağız. Gerek yok ki. Hiç gerek yok hem de. Bu alçaklığın hesabını verecek mi? Vallahi zannetmiyorum ya. Eğer basın ilan kurumu gerçekten harekete geçecek olsa, mesela bu ülkede basın özgürlüğünü, gazetecilerin haklarını ve aynı zamanda halkın haber alma hürriyetini gerçekten savunuyor olsa, o zaman tutup Takvim gazetesiyle ilgili bir şey yapar, bir harekete geçer. Ama olmadı. Daha önce Türkiye'nin en büyük iplik markalarından bir tanesinin sahibi, onun eşi öldürüldüğünde attığı manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman da konuşmuştuk burada. Nasıl bu kadar aşağılık olabiliyorsunuz diye. Ama işte insan olmayınca gerek yok. O yüzden bugün Takvim gazetesi falan okumayacağız. Okumaya değer 5 kuruşluk bir şeyi yok. Yapılan alçaklıktır, bunun daha ötesi yok. Basın kuruluşları Türkiye'de bas bas bağırmak zorunda. Bas bas. Eğer bağırmıyorsan, sesin çıkmıyorsa hiçbir şey söyleme kardeşim. Hiçbir şey söyleme. Vallahi. Yani bu çakallığın peşinden gidebiliyorsan, seni rahatsız etmiyorsa, 28 yaşında gencecik bir kadın ya. Ya hayatının en güzel zamanını yaşıyor. İşi gücü var, ayakları yere basıyor, kendine bir yaşam kurmaya çalışıyor. Ve sen bunu yapıyorsun. Bunu yazabiliyorsun. Ve bugün hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. En azından biz tutmayalım elinden. Olur mu? Bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz hayata aynı yerden bakmayan insanlarız. Ama 6 yıldır her sabah deli olduğumuz için buluşmuyoruz burada. Biz aynı ülkeyi seviyoruz ve aynı ülkede birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi de öncelikle konuşmakla başlayacak. Biliyoruz, çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız. Oysa küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya başlarsak, uzlaşamasak bile ortak bir yaşam formülü bulabiliriz. Bunun yöntemini arıyoruz burada 6 yıldır. Burada konuşulanlar başka programlarda konuşulmuyor. Bazıları bu cümleyi de çok kullanıyor. Ya burada konuşulanlar konuşulmuyor falan. Hadi ulan, sıkıştığın zaman, patronunun sıkıştığı zaman konuşmuyorsun, susuyorsun. Ama burada bu yayına eğer destek vermek isterseniz aklınızda sadece bu olsun. Yani ben böyle bir yayının devam etmesini istiyorum kardeşim. Çünkü burada konuşulanlar gerçekten konuşulmuyor başka yerde. Bu açıklıkla konuşulmuyor. İnsanlar cebine konuşuyor, patronuna konuşuyor, dışarılara bakıyor ama gerçeği konuşmuyor. Bu yayını desteklemek isterseniz öncelikli olarak YouTube kanalına abone olmanızı rica edeceğim sizden. Merak etmeyin, paralı pullu bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden arama çubuğuna Ünsalınlı yazarak, isterseniz ünsalinli.com.tr adresinde benim internet sitemin girişindeki o abone ol düğmesine tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Bir tek mail adresi, o kadar, başka bir şey yok. Yayına YouTube üzerinden maddi katkı vermek mümkün mü? Evet, mümkün. Katıl tuşunu isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz. Öyle bir mecburiyetiniz yok. Onun dışında yayın sırasında online olarak Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarını kullanıp yayına maddi destek verebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Onu unutmayın, yeter benim için. Çünkü biz bunları birlikte yüksek sesle konuşabildiğimiz sürece bir umut her zaman olacak. İnsanlar suskunluğun içine girdikleri zaman otoriteyi kabullenmiş hale geliyorlar çünkü. Oysa biz insanız. Hepimizin yurttaşlık vazifeleri olduğu gibi yurttaşlık hakları da var. Ve o hakları kullanmanın adına demokrasi deniyor zaten. Bundan vazgeçmemek zorundayız. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım diyemiyorum. Çünkü haftanın sonuna geldik ama pazartesi sabah saat 9 için aynı vaatte bulunabilirim size. Ölmezse kalırsam 9'da buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün mümkün mertebe çok gülebildiği şahane bir gün, şahane bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.